Ayrım 8. Rica etsem saçımı okşar mısınız? Mustafa Mutlu. Sayfa 89. Bayan yazım kılavuzu. Bilgisayar ekranından başını kaldırıp saatine baktı. Gece yarısı olmuştu. Daha okuması ve düzeltmesi gereken o kadar çok sayfa vardı ki. Gidip su ısıtıcının düğmesine bastı, bir sigara yakıp camı açtı. Gecenin bu saatlerini seviyordu. Gündüz saatlerinde kentin uğultusunda yitip giden kuş sesleri, gecenin sessizliğinde çılgın bir ezgiye dönüşüyordu. Ne kadar çok olmalılar diye düşündü. Poşeti sıcak suya daldırıp çayını demledi, yeniden masaya geçti. 420 sayfalık bir kitapta okudu. Yeni yetme yazarlardan birinin, eskiden olsa hiçbir yayın evinin asla ciddiye bile alamayacağı türden bir televizyon yıldızı anılarıydı. Şimdi devir onların devriydi. Televizyonda olmak yetmiyor, kaset çıkartıyor, tiyatroda rol kesiyor, film çeviriyor, resim yapıyor, roman yazıyor, heykel yontuyor, fotoğraf çekiyorlardı. 10 parmaklarında 10 marifet vardı hepsinin. Daha 30'unda bile yoksun be kızım. Ne kadar çok şey sığdırmışsın bu kısa ömre diye dalgasını geçti. 420 sayfayı düşünerek. Kendisinin 10'un yaşında oğlu vardı. Ama bunun dörtte biri kadar bir kitabı bile doldurmazdı 52 yılda yaşadıkları. Üstelik de satmazdı. Sıradandı çünkü. Ama okuduğu kitap gerçekten de ülkenin altını üstüne getirecekti. Çünkü kız ortalama 10 sayfada bir ünlü ya da zengin adamlardan birine aşık oluyordu. Doğuyor, aşık oluyor, altına yapıyor, aşık oluyor, diş çıkarıyor, aşık oluyor. Kocası evi terk ediyor, aşık oluyor, adamın biriyle yatıyor. Tam o sırada televizyonda gördüğü başka bir adama aşık oluyordu. Hepsinin de gerçek ismini veriyordu çekinmeden. Bir de ona aşık olanlar vardı ki onların oranı 3 sayfada 1'e kadar yükselirdi. Ve işin ilginci her şeyi en ince detayına kadar hatırlıyordu. Aslında yaşadığı kepazelikleri anı diye kaleme alan bu çocuklara çok da fazla kızmıyordu. Çünkü onlar öyle ya da böyle zaman ayırıp kendilerince çalışıyorlardı bu kitap için. Asıl kızdıkları Google'cılardı. Google çıktı, herkes yazar oldu diyordu ve bu iddiasını herkesle tartışmaya hazırdı. Birkaç gece uykusuz kalmayı göze alan bazı uyanıklar, özellikle de gazeteci yazarlar, internetten indirdikleri bilgileri kopyala yapıştır yöntemiyle alt alta diziyor, bunu da yayın evi yönetimine kitap diye yediriyorlardı. Ya da yemiş gibi görünüyordu yayıncılar. Çünkü bu araştırmacı gazeteciler de ne yazarlarsa yazsınlar, peynir ekmek gibi satıyordu. Bu arada da malı havuduyla götürüyorlardı elbette. Aralarında bir yılda 500-600 sayfalık 3-4 araştırma kitabı birden attırıp daire alanlar bile vardı. Kendisi ise bu Google saçmalıklarını düzeltmek için 3 kuruşa ot yoluyor, onların o kitabı yazarken harcadıkları zamandan çok daha fazlasını düzeltmeye çalışırken harcıyordu. Yayıncısı da bu duruma isyan ediyordu. Amma da yavaşsın yahu. Adam yeni kitabı getirdi. Sen 2 aydır eskisinin düzeltisini bitiremedin. Olmuyor valla. Sıkıysa al da sen düzelt demek geliyordu içinden çoğu zaman. Bir de dosyacılar vardı ki Allah tüm editör kullarını böyle yazarların kitaplarından korusun diye düşünüyordu. Bu acar muhabirlerin tek yaptıkları iş, kamuoyunun ilgilendiği bir dava konusunda mahkemenin arşivine girip bir avukat aracılığıyla o dosyayı almaktan ibaretti. Sonrası önemli bile değildi. Acaba dosyanın içinde ne var diye baştan sona kadar bir kez olsun okuduklarını bile sanmıyordu. Bir ön söz yazıyorlar, vatan, millet, cesaret, dürüstlük, özveri gibi büyük lafları ard arda diziyorlardı. Sonra da gazetedeki bir dizgiciye dosyanın tamamını yazdırıp yayın evine teslim ediyorlardı. Gerisi tamamen şovdu. Kitabın piyasaya çıktığı günlerde birkaç gazete birden bu müthiş araştırma kitabının haberini manşetten veriyor. Kitabın yazarı pazarlamacı gibi o kanal senin bu kanal benim dolaşıyordu. Böyle olunca da matbaalar kitap yetiştiremiyordu. İşin daha da komiği, son 3-4 yılda bu türden hiç çıkmadıysa yüzlerce kitap çıkmıştı ve hepsi bilmem ne gazeteciler cemiyeti ya da bilmem ne yazarlar vakfı tarafından yılın en büyük bilmem nesi seçilmişti. O kitapları düzeltmek zorunda kaldığı günlerde kocasını terk etmeyi, evini yakmayı, seri katil olmayı, ülke değiştirmeyi düşünürdü. ağız dolusu küfrederdi o sayfaları okurken. Ulan pezevenkler, sizin korsan kitapçılardan farkınız ne? Mahkeme dosyasını kitap diye okura yutturup paraları destelersiniz. Sonra yanınıza polisi alıp korsan kitap avına çıkarsınız utanmadan. Kameraların karşısına geçip bunlar bizim emeğimizi çalıyor, hırsız bunlar diye ağlarsınız. Siz nesiniz peki? Bunları okumak için mi bunca yıl dirsek çürüttüm diye geçirdi içinden. Dil tarih mezunuydu. Öğretmenlik yapmak istememiş, evlendikten sonra hemen hamile kalınca da iş hayatı başlamadan bitmişti. Hem evin geçimine biraz olsun katkıda bulunmak hem de oyalanmak için yıllardır bir yayın evinin bastığı kitapların son okumasını yapıyordu. Sadece yazım yanlışlarını düzeltmekte kalmıyor, aynı zamanda telif eser dedikleri Türk yazarlarının ilk kez basılacak kitaplarını mantık, bilgi ve kurgu süzgecinden de geçiriyordu. Tamam, mesaili, sigortalı bir işi yoktu ama bu çalışmadığı anlamına gelmiyordu. Özellikle kitap fuarının yaklaştığı aylarda basılan kitap sayısı artıyor, o günlerde haftalarca başını evinden çıkarmadığı oluyordu. Kocası da çıldırıyordu doğal olarak, bitip tükenmek bilmeyen bu tempoya. Yıllardır ünlem bey diyordu kocasına. Bir gece yine düzelttiği bir kitabın başındayken kocası odaya girmiş ve saatlerdir seni bekliyorum, özledim be kadın, sevişmek istiyorum ben, sevişmek, bıktım şu kitaplarından, hem kaç kuruş geçiyor eline de her şeyi feda ediyorsun diye söylenmeye, hatta bağırmaya başladı. O sıra okuduğu metindeki bir cümlenin sonuna ünlem koyduğundan olsa gerek, tamam şimdi geliyorum ünlemciğim, şey affedersin kocacığım diye saçmaladı. Birlikte katıla katıla güldüler bu gafa. Sonra adamın pijaması dikkatini çekti. Gerçekten de ünlem gibiydi o sırada. İşte o günden bu yana ünlem bey kaldı kocasının adı. Sağ olsun o da bu lakabın hakkını vermek için elinden geleni ardına koymadı her bakımdan. Pes perdesi yoktu ki adamın. Gülerken de, ağlarken de, kızarken de, severken de bağırırdı. Ne oldu ne bitti dinlemez. Anında damgayı basar, hesabı keserdi. Bilinçaltının kendisine oynadığı bu oyunu zamanla alışkanlık haline getirdi. Gördüğü, konuştuğu her kişiyi bir noktalama işareti olsaydı ne olurdu diye noktalamaya başladı. Oğlu tam bir üç noktaydı örneğin. Yarımdı her işi çünkü. Cümleleri yarım, ders çalışması yarım, spor yapması yarım, tatili yarım, aşkları yarımdı. Hayatındaki her şeyi ucu açık bir şekilde havada bırakmasa rahat edemiyordu. Babasının tam aksi bir kişilikti. En sevdiği laf, aman be anne rahat oldu. Rahmetli annesi ise soru işaretiydi. Neredeydin, kiminleydin, ne yedin, ne dedin, ne giydin, ne çıkardın, ne zaman adet gördün, ne pişirdin, kaça aldın, kaça verdin, nereye gidiyorsun, nereden geliyorsun, gözlerinin altı neden mor, neden süslenmiyorsun, neden kızıyorsun, neden kızmıyorsun? Öylesine kaptırmıştı ki kendini bu işe, insanların noktalaması için ille de tanıması gerekmiyordu. Televizyonda gördüğü, sokakta karşılaştığı, markette kasasının önünde yan yana durduğu herkese bir işaret yakıştırıyordu. Üst üste iki noktacılar egemendi televizyonlara. Tartışma programlarından başka bir şey izlemediği için hep bilgi veren o insanları görüyordu. Ne kadar doluydular, her şeye ne kadar hakimdiler ya Rabbi. Onların bilgi vermeye başlaması için sunucunun soru sormasına bile gerek yoktu aslında. İki noktayı üst üste koyup başlıyorlardı ahkam kesmeye. Sokakta yürürken gördüğü insanlar ise farklı farklıydı. Virgüller hemen belli olurdu. Eğile büküle yürürler, konuşmaya kalktığınızda uzun uzun konuşurlardı. Bir adres sordunuz diyelim, eğer virgüle çattıysanız yandınız. Karşınızda duran dükkanı size saatler boyunca tarif edebilirdi bu tipler. Virgülün hakkından sadece noktalı virgüller gelirdi ki onlar aynı dükkanı size hem tarif eder hem de o dükkanın kaç yılında, kim tarafından, kaç yıl süreyle işletildiğini, daha sonra kimlerin eline geçtiğini tek tek sıralarlardı. Gün biterdi onlarla konuşurken ama onların sözü bitmezdi. Kadının en sevdiği kişilik kuşkusuz noktaydı. Pek sık rastlayamazdınız ama rastladığınızda boyunlarına sarılıp öpesiniz gelirdi. Nettiler bir kere, ayrıca kararlı. Gerektiği yerde, gerektiği kadar bulunur, gerektiği kadar konuşurdu noktalar. Söyleyeceklerini bir çırpıda söyledikten sonra işlerine bakarlardı. Karşısındakinin sözü uzatmaya başladığını görünce noktayı koyuverirdi noktalar. Titiz olduğunu düşündüğü kişilere kesme işareti, ayrıntıcılara tırnak derdi. Ayrıntıyı saplantı haline getirenler ise parantezdi kuşkusuz. Gevezeler konuşma işareti, kuralcılar kıza çizgiydi. İnsanları noktalama işaretlerine benzettiğini bilen kocasının gözünde ise o, yaprakları sararmaya yüz tutmuş bir yazım kılavuzuydu. Durduk yerde nereden gelmişti ki tüm bunlar aklına? Bir an önce oturup bitirmeliydi şu kitap müsveddesini. İnsanlar durup dururken faşist olmuyor, zorla faşistleştiriliyor diye öfkeyle kalktı masadan. Böyle kitabı yazanın da, düzeltenin de, yayınlayanın da, para verip alanın da, okuyanın da, yasaklayacaksın kardeşim bunları, saçma sapan kitap yazmaya kalkanın da içeri tıkacaksın. Tam odadan çıkacaktı ki bu sinirle çalışamayacağını anladı, dönüp bilgisayarın kapağını çat diye kapattı. Ne oldu, niye söyleniyorsun öyle diye bağırdı yatak odasından kocası. Orospu, kızının bozulduğu sırada hissettiği acıyı bile yazmış. Ulan bu pislikler hayatımızın her yerine sıçtılar. Ekranı kirlettiler, sinemanın içine ettiler. Tiyatroyu göt göbek şovuna dönüştürdüler. Bari edebiyata bulaşmasalardı. Yok yok, ben de bu kitabı okursam adam değilim. Yarın Ziya Bey'e telefon edeceğim. İlle de basmak istiyorsa bulsun başka BNA'yı, onu okutsun. Ünlem Bey yataktan kalktı, hırsını yemekten çıkarmak için buzdolabına gömülen karısının saçlarını okşadı. Omuzlarından tutup ayağa kaldırdı, kendisine doğru döndürdü, küçük bir öpücük kondurdu peynirli dudaklarına, sarılıp sakinleştirdi. Elinden tutup yatak odasına götürdü, ışıkları söndürdü. Editör kadınla neredeyse çeyrek asırdır çalışıyordu yayıncı Ziya Bey. Yüzünü pek sık görmezdi. Ama iki günde bir telefonla konuşurlar, kitapları değerlendirirlerdi. Hiç böyle avaz avaz bağırdığını duymamıştı. Ben pornografik yazıları düzeltmek için üniversite bitirmedim Ziya Bey. Siz de porno yayıncısı olmak için yıllarca cezaevinde yatmadınız. Nasıl olur da böyle bir iğrençliği kitap diye benim önüme koyarsınız? Sevgilisinin şeyinin uzunluğunu yazmış kadın yahu. Ya bu kitabı çocuklar okursa diye düşünmek gibi bir derdimiz kalmadı mı bizim? Her şey para mı oldu? Alsın şöhretini o kaltak, başka pazarlarda değerlendirsin. Bunların yayıncılığı böyle alçakça kirletmeye hakları var mı? Araya bile giremedi Ziya Bey. Kadın teoride haklıydı ama pratikte yanılıyordu. Rekabet almış yürümüştü piyasada. Büyük sermayeli yayın evleri kurulmuştu ve onlarla dişe diş yarışabilmek için bazen çizgiden sapmak gerekiyordu. Hatta kaçınılmazdı bu. Düzgün, seviyeli, yararlı, edebi kitaplar para getirmiyordu ki. Artık sadece şöhret kitapları satıyordu. Ne olursa olsun yeter ki ünlü olsun. Onların malları alıcı buluyordu. Bunları en az kendisi kadar telefonda bağıran kadın da biliyordu. Biliyordu, bilmesine de götü kalkmıştı herhalde. Bu kadar kaprisine gerek vardı. İşin raconuydu bu kitaplar. Onları basmasalar 3 ay sonra havlu atarlardı. Tamam o zaman, siz bitirmeyin o kitabı. Kaldığınız yerden okuyacak birini bulurum ben, dedi. Kadın günlerce yayın evinden telefon bekledi. Ne bir arayan oldu ne de soran. Hoş, iyi olmuştu bu boşluk. Aylardır görüşmediği arkadaşlarıyla buluşmuş, çarşı pazar dolaşmıştı. Ama çalışmak zorunda da hissediyordu kendini. Çok şükür editörlükten kazandığı paraya muhtaç değillerdi ama çıldırırdı çalışamadığı zaman. En azından böyle düşünüyordu. Günlerce boşuna bekledi telefonun çalmasını. Belli bir süre sonra da umudunu kesti. Bu yaştan sonra yayın evlerini dolaşıp iş aramak ağrına gidiyordu. Ev üstüne geliyordu. Sıkıntıyla attı kendini sokağa, vitrinlere baktı. Sonra yorulup bir banka oturdu. Vali konağının ortalarındaki kalabalık dikkatini çekti. Yapacak işi yoktu. O yöne doğru yürüdü. Önce beyaz ışıklı bir kamera gördü. Sonra elinde mikrofonla mini etekli bir kız. Gömleğinin yakası göbeğine kadar açıktı sarışın kızın. Memeleri neredeyse ortadaydı. Gözlerini kısıp baktı. Hiç de yabancı gelmiyordu. Sonra birden anımsadı. Kitabını düzelttiği, daha doğrusu düzeltemeyip pes ettiği televizyoncuydu bu kız. Anlaşılan şimdi de sokak röportajı yapmaya soyunmuştu. Efendim, bugünkü konumuz mutsuzluk. İnsanlar kendilerini neden mutsuz hissediyorlar? Genç sunucu kalabalığın oluşturduğu halkanın ortasında dönüp duruyor, önüne geleni ''Mutsuz musunuz? Neden?'' diye soruyordu. Düzeltmen kadın bir anda mikrofonu dudaklarının önünde buldu. ''Siz hanımefendi, siz mutsuz musunuz?'' Kızın gözlerinin içine baktı. Hayret, uzun zamandır ilk kez birini, herhangi bir noktalama işaretini benzetemiyordu. Tam da yazdığı anılar gibiydi kız. Kuralsız, pervasız, kendini beğenmiş. Dünyanın hiçbir dili bu kavramları noktalama işaretiyle simgelemeyi becerememişti henüz. Derin bir nefes aldı, tane tane konuştu. Önce hanımefendi değil hanımefendi. Evet, mutsuzum. Neden? Tekrar durdu, gırtlağını temizledi. Senin gibiler yüzünden hayatımızın kalitesini o kadar düşürüyorsunuz ki kendi seviyesizliğinizle. O kadar cesur, o kadar kuralsız, o kadar ilkesiz, o kadar yüzsüzsünüz ki. Her taşın altından çıkıyorsunuz para için. Evet, mutsuzum. Çünkü sen kirli çamaşırlarını satarak yazar olasın diye ben 26 yıllık işimi kaybettim. Kız bembeyaz oldu. Çevredekiler anlamasın diye başını öne eğdi. Mikrofonu kameramana uzattı ve fısıldadı. Kestik. Kadın kıza tekrar baktı. Söylediklerimi anlarsa ve çok çalışırsa belki 3 nokta olabilir diye geçirdi içinden. 8. ayrımın sonu, sayfa 99.